Ayrım 12. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşalp. Sayfa 136. İşte hepsi bu. Güvenlik soruşturmaları, basına getirilen kısıtlamalarla ilgili düşünceleriniz nedir? Kamu görevi çok önemlidir. Başta anayasamız ve kanunlarımız kamu görevine önem vermektedir. Ama biz güvenlik soruşturmalarının insan haklarına aykırı bir boyut kazanmaması için tam bir duyarlılık gösteriyoruz. Dipnota şöyle bir baksanız iyi olur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyordu. 1992 yılında güvenlik soruşturması yönetmeliği ve uygulaması başlıklı rapor, yıllardır yanan mumu püf diye söndürüyordu. İnsan haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı'nca hazırlanan raporda güvenlik soruşturması uygulaması kaynağını 13 Nisan 1990 günlü 20.491 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren güvenlik soruşturması yönetmeliğinden almaktadır deniliyordu. Yönetmeliğin kapsamı sanki Özal'ın yukarıdaki sözlerini yalanlamak için hiçbir kamu görevlisini ayrık tutmayacak şekilde geniş tutuluyordu. Rapor, ülkeye demokrasiyi biz getirdik diyenlere inanılmayacağının bir kanıtıydı. Ve Özal'ın kimi zaman kaldırdık, kimi zaman hafifleştirdik dediği uygulamanın getirdiği sakıncalar şöyle anlatılıyor. Kamu yönetiminde esas olan vatandaşa güvenin geliştirilip güçlendirilmesidir. Ferdin güvenilir olmadığı, aksinin istihbari nitelikli bilgilerle kanıtlanması halinde bir hakkın kullandırılabileceği kavrayışının hareket noktası olarak alınması, hukuk devletiyle bağdaştırılamayacak antidemokratik uygulama ve sonuçların olağan karşılanması anlamına gelmektedir. Güvenlik soruşturması yönetmeliği ve bu yönetmeliğin uygulanması ile ortaya çıkan sonuçları her ferdin düşünce, vicdan, din, inanç, ifade özgürlüğünün bulunduğunun kabul edildiği örgütlü toplum düzeniyle bağdaştırmanın olanağı yoktur. Demokratikleşmenin temel amaç haline geldiği günümüzde güvenlik soruşturması yönetmeliğinin yürürlükte bırakılması ve idarenin buna bağlı olarak işlem tesis etmeye devam etmesi, hukuk devleti anlayışını zedeleyerek demokratikleşme hareketinin bir noktasında kesintiye uğramasına yol açacaktır. İnsan haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı uzmanlarından Yargıç Gülen Aydınoğlu'nun 14 Nisan 1992 günlü raporu. Bu konuda düzenlemeler yapıldı. Basın özgürlüğü konusuna gelince her zaman söylediklerimi bir defa daha söyleyeyim. Bir keresinde beni her gün eleştirdiğinize göre deyip Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu söylemiştiniz de herkes şaşırıp kalmıştı. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz Tanrı aşkına? Biz hiçbir zaman özel bir nedenle basına kısıtlama düşüncesinde olmadık. ANAP müstehcenlik maskesi altında basına sansür uygulamaya kısa adı muzır yasası olan 1117 sayılı küçükleri muzır neşriyattan koruma yasasında değişiklikler yaparak başladı. 1927 tarihli yasanın 7. maddesini değiştiren ve yasaya 3 madde ekleyen öneriyi Gaziantep Milletvekili Ata Aksu hazırladı. 6 Mart 1986. Poşete soktukları milyarlarca lira para cezasına mahkum ettikleri dergilere röportajlar veren ANAP'lıların basın özgürlüğü anlayışı demokratikleşme yorumları gibi sığdı ve çıkar ilişkisine dayanıyordu. Bu ilişki bozulduğunda basına olan düşmanlık kağıt zamlarıyla gazetecileri kötülemekle körükleniyordu. Örneğin Özal, bir İspanyol gazetesine verdiği demeçte Türkiye basınından yakınıyor ve söylediklerimi ciddiye almayın diyordu. 10 Nisan 1989. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner de ABD'deki bir toplantıda iş adamlarının şaşkınlık dolu bakışları arasında tıpkı Özal gibi basına saldırıyordu. Bazı gazetecilerle ilişkilerini unutarak işleri çok kolay, bir yazı yazmak için ciddi araştırmaya gerek görmüyorlar. Sabah biriyle otur konuş, öğlen bir dostunla yemek ye, akşamüstü de otur 15 dakikada yazını yaz ve bu yazıyı manşete çıkar. Biz de sizden farklı bir demokrasi var ve bununla yaşamak zorundayız diyebiliyordu. 13 Mayıs 1990. Özal ve adamlarının basına karşı tutumunun nedenini bence en çarpıcı biçimde Hürriyet gazetesi sahibi Erol Simavi açıkladı. Kadir Has, Rahmi Koç, Sakıp Sabancı, Avni Meseletçi, Şarık Tara ve Kemal Ilıcak'tan anılarla süslediği Sayın Başbakan başlıklı yazısı 19 Nisan 1988'de yayımlandı. Bu mektubun kanımca Türkiye'de basının gücünü ya da güçsüzlüğünü anlatıp anlatmadığını düşünerek okunması gerekiyor. Basının bağımlılığı ya da bağımsızlığı veya demokrasiden yana olup olmadığı gibi soruları yanıt arayarak da okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Asker Evren döneminin basın iktidar ilişkileri konusunda söylenebilecek fazlaca bir şey yok. Demokratik bir rejim için tavrını açıkça ve topluca dile getirmeyen Türkiye basınında ancak o günlerin anıları yazılabiliyordu. Sivil özel iktidarının kağıt zammı, banka kredisi ve vergi erteleme gibi yöntemlerle basın üzerinde geniş bir baskı ağı kurduğu biliniyor. Sonuçta Evren'inkinin kontrol mekanizmaları, Özal'ınkinde otokontrole dönüştürüldü. Bir basın imparatorunun Sayın Sedat Simavi'nin Sayın Başbakan diye başlayan ünlü mektubu, bence basının sorunlarından daha çok ülkenin yazgısını belirleme hakkını rastlantıyla ele geçiren bir siyaset adamının portresini veriyor. Zat-ı halinizi ve politikanızı gazetemde Günoğlu'da eleştirdik, Günoğlu'da alkışladık. Ama şahsınıza olan yakınlığımızı hep koruduk. Bu duygumuzu karşı karşıya geldiğimiz zamanlarda sanırım siz de hissetmişsinizdir. Sevdiğimiz, beğendiğimiz, umut bağladığımız kişiydiniz. Çizdiğiniz hedefler ve uygulamayı vaat ettiğiniz politika bizlere de sıcak gelmişti. Şimdi bugünlerden o günlere uzanıp bakıyorum. İtiraf edeyim, sizi artık tanıyamıyorum. Hele şu sıra. Başımı ellerimin arasına alıp sebebini düşündüğüm çok oldu. Ama bulamadım, bulamadım, bulamadım. Sonra dündü, beynimde bir kıvılcım çaktı. Acaba mı dedim ve oturup bu satırları yazdım. Bir akrabam var, Türkiye'nin sayılı zenginlerinden, kalbinden rahatsızdı. Yıllar önce Houston'da bypass geçirdi. Belki bu konuda bizim duayenlerdendir. Döndüğünde turp gibiydi. Kendisinden çok genç olan bizleri öteki diyara uğrayacak kadar sağlıklı. Bir gün hep koruduğumuz karşılıklı sevgi saygı ilişkisi incir çekirdeği doldurmaz bir olay yüzünden bozuluverdi. Hiç yoktan aramızda tartışma çıktı. Baktım tanınmaz halde. O efendi adam gitmiş, yerine bir mahalle kabadayısı gelmiş, tükürük ve sövgü saçan ağzını, Külhan Bey tavırlarını şimdi bile utancın ısısı yüzüme vurarak hatırlarım. Onun da sebebini ertesi gün, bir sonraki gün çok düşündüm. Yine bulamadım. Bir akrabam daha vardı, teyzezadem. Büyük hekim, iyi insan, rahmetli Profesör Cihat Abaoğlu. Olayın şoku hala üzerimde, ona sordum. Güldü, sen de gül dedi ve anlattı. Bypass ameliyatında bir ara kalp durdurulur ya, o sıra beyine 15-20 saniyelik bir oksijen akımı kesintisi olur ya, işte ondandır. Herkes de değişik izler bırakır. Ama işini mükemmel götürüyor, vereceğini akıllıca dengeleyip alacağına şahin gibi saldırıyor diyecek oldum. Yine güldü, yine anlattı. Sayıların merkezi beyinciktir, ona bir şey olmaz. Bir büyük iş adamının oğlu var, o da bypasslı, işinde iyi. Eskiden kırıcıydı, şimdi duyuyorum katmerlenmiş. Hayli zayıf olan insan ilişkileri neredeyse sıfır noktasına inmiş. Düşündükçe başka bypasslı aşina yüzler aklıma geldi. Ameliyatın etkisi onların başka taraflarına vurmuştu. Mesela biri 40 yıllık hanımefendi eşini defterden silmiş, torunu yaşındakileri kovalamaya başlamıştı. Yakın bir akraban var, şimdi 80'ine hayli yakın. 4-5 yıl önce o da aynı dertten neşter altına yattı. Bakıyorum akşamüstü olmuyor mu? Genç kız kafeteryalarının baş müşterisi. Ben 58 yaşındayım. Bir müteahhit tanırım. En az 8-9 yaş büyüğümdür. Onun da kalp damarları revizyonu. Bir ara her gördüğümde bugün yine 5 hatunla beraberdim derdi. Sonra yorgunluk belirtileri göstermeye başladı. Şimdilerde günde 3 kadından söz ediyor. Sayın Başbakanım, yine aynı kalp yolundan geçmiş bir ünlü zenginimizi hatırlayın. Onun dünden bugüne girdiği kılıkları, kendisine yakıştırdığı tavırları, birlikte çalıştığınız ya da çalışmadığınız zamanlarda siz kendisine kondurabilir miydiniz? Bunlar iki soluk arasında hatırlayabildiğim örnekler. Ama tesbih taneleri gibi ard arda sıralanmış gerçekler. Hep görmemezlikten gelinen, hep de örtbas edilmek istenen bir olguyu doğrultuyor. Bypass dedikleri cerrahi işlemin kişilik üzerinde mutlaka bir iz bıraktı. Ama şöyle, ama böyle, ama şuraya, ama buraya. Sayın Başbakanım, gelelim yine şahsınıza. Sizde uyandırdığı etkiyi iki kelimeyle özetleyebilirim. Basından nefret. Sağlık seferinizden dönüş gününüzden beri bizleri köşeye sıkıştırma çırpınışı içindesiniz. Elhak başarıyorsunuz da yetinmiyorsunuz. Daha sıkıştırmayı düşünüyorsunuz. Siz şu bypass gerçeğini yaşıyorsunuz. Ama bir başka gerçeği unutuyorsunuz. Dev bir çomar olup mini mini bir tekirin üzerine hamle etseniz bile onun can havliyle atılıp yüzünüzü gözünüzü tırmalayacağını. Elbette ki ne siz o yaratıksınız ne de bizler öteki. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bizler hancıyız. Sizler öyle de böyle de yolcu. Bazı akşamlar televizyonumun penceresinden sizinle yüz yüze geliyorum. Basınlı konuşma yapacağınız gün bakıyorum da sizi o tartıştığım yakın akrabama benzetiyorum. Avaz avaz haykırıyorsunuz. Kelimeleri dudaklarınızdan hem püskürtüyor hem de adeta çevreye saçıyorsunuz. Basın yalan yazıyor. Sonra daha asparagaslar, uydurmuşlar, işletmişler. Bunlar zatenizin bizlere attığınız taşlar. Kulaklarımızı hep bu tek taşlarınızla çınlatıyorsunuz. Ben de işte asıl o zaman isyan ediyorum. Hayır Sayın Başbakanım. Basın yalan yazmıyor. Türkiye'de de yazmıyor, dünyada da yazmıyor. Arada gözden kaçıyor ya da sizin kurduğunuz türde bilgi vermemeyi bayrak edinmiş iktidarlar çıkıyor. Kovalanan haber için danışsanız da ağzını sanki kilitliyor. O zaman gazeteci ne yapsın hataya düşüyor. Masa başında haber üreten hiç mi gazete türü yoktur? Elbette vardır. Dünya haritasını açın, gözünüzü kapayıp parmağınızı gelişigüzel bir noktaya basın. Orada da vardır, burada da olabilir. Ama onlar bulvar tipi gazetelerdir. Hayali haber üretirler. Nasıl derseniz, tıpkı sizin hayali ihracatınız gibi. Ben Hürriyet'te 40 yıldır sorumluluk taşıyorum. Meslek kıdemime gelince, o azıcık eskidir, 40-50 yıl. Şimdi bu sütunda şerefimi de ortaya koyarak ve yazdığım satırların da altını çizerek söylüyorum. Bizlerin arasında bırakınız yalan haberi, yanlış habere bile tahammül gösterecek meslektaşım yoktur. Sayın Başbakanım, kabul ediyorum. Devri şahanenizde basın sevilmiyor. Gazetelerimizin kamuoyunda cana yakın bir görüntü taşıdıklarını da sanmıyorum. Sizin de olayı, içinizin yağları eriyerek körükleyişinize her gün tanık oluyorum. Oysa baş başa konuşup fikir alışverişinde bulunduğumuz günler az değildir. Yanımda çoğu zaman genel koordinatörümüz Çetin Emeç de hazır bulunmuştur. Nice sırrınızı bize açmıştınız. Hepsini kutsal bir gizlilik içinde korumaya ikimizin de özen gösterdiğini herhalde teslim edersiniz. Ama hep titizlendiğimiz bu kuralı şimdi ben bozmak istiyorum. Hatırlarsınız, Davos'taydık. Sizden başını dertte gördüğüm bir meslek mensubumuz için ricacı olmuştum. Ödeme sorunları vardı. Bakul bir erteleme ona soluk aldırabilecekti. Aracılık görevini yerine getirirken bir noktayı ayrıca belirtmiştim. Ben arkadaşlarımdan çok bini aşkın çalışanını düşünüyorum. O evini arsasını olmadı tesisini satar kendisini kurtarır. Ya ötekiler? Onlar sokakta kalır. Beni asıl kaygılandıran çalışanlarıdır. Hafiften bir yan tebessümle bileceksiniz ne demiştiniz? Vallahi Erol Bey, bugün 2,5 milyon işsiz var. Piyasadan 1000 küsur gazeteci çekilmiş, hiç de fena olmaz. Bu sözlerinizi herhalde hatırlarsınız da, benim de karşınızda ağzımın açık kaldığını acaba hatırlayabilir misiniz? Donmuştum. Onca umudum biraz da o gün umutsuzluk çukurlarına gömülecekti. Sonra düşünüp kurdukça çıktı. Bu ne kişiliksiz düzendir ki parmağınızın bir işaretiyle pazar günü olmasına rağmen savcılar çalışır, gazete toplatır. Bu ne onurdan yoksun devlet kuruluşlarıdır ki yine bir göz kırmanızla kağıdımıza katmerli zammı bindirir. yine pazar olmasına ve saatlerin akşam karanlığında hayli yol almasına rağmen. Evet Sayın Başbakanım, gelelim neticeyi kelama. Montesquieu, kuvvetler ayrılığı sistemini getirirken üçlü bir düzen düşünmüştü. Yasama, yürütme, yargı. Zati devletiniz bu ilkeyi tekliğe dönüştürdünüz. Şimdi varsa da yoksa da özal. Anayasayı bile ama bir kez ama on kez ihlal etmekte beis görmeyen siz değil misiniz? Bilirsiniz, devlet organları arasında yer almasa da azıcık fantezi aslında bir gerçeğin ifadesi olarak basını da kuvvetler arasına katarlar, ona da bir numara yakıştırırlar. Dördüncü kuvvet. Ben de şimdi sizin ilhamınızla yeni bir kuvvetler ayrılığı ilkesi getiriyorum. Demokrasiye ve demokratik düzenin kutsallığına olan sarsılmaz inancımın da ışığında benim Kuvvetler Ayrılığı kitabım Türkiye'de birinci kuvvet faslına bilir misiniz ne yazar? Basın. Ya ikinci? Buyurun kalemimi zat-ı haliniz teslim alın. Aklınızdan ve gönlünüzden ne geçiyorsa varın oracığa onu yazın. Saygılarımla. Kişi hak ve hürriyetleri, kamu güvenliği, genel sağlık gibi toplum için önemli olduğu açık bulunan nedenlerle bu alanda da yerinde ve zamanında iktiza eden düzenlemeler yaptık. Hepsi bu. Askeri yönetimden daha geri bir çizgiye düştüğünüzde kimse sesini çıkarmadı aslında. Seni mahvederim diye gazete patronlarıyla hiç konuştunuz mu? Bir düşünün hele. Gazete ve dergi büroları sizin döneminizde basılıp arandı. Matbaalara polisi siz gönderdiniz. Haber yazan gazetecileri, DGM'lerde casusluk suçlamalarıyla siz yargıladınız. Cüneyt Arcayürek, Mehmet Ali Birant, Uluç Gürkan'ı ve benim niçin yargılandığımı anımsıyor musunuz? 70 yıllık Cumhuriyet gazetesine gelen polislerinizin ne aradıklarını biliyor musunuz? Milliyet'in matbaası niçin kuşatıldı? Sabah ve Güneş gazetelerine niçin baskı yapıldı haberiniz var mı? Komik ama yüz kızartıcı şeyler yaşandı sizin demokratik döneminizde. Evreninkiler Kürt kilimi sözcüğü bulunan Hürriyet gazetesi magazin ekini toplattırıyorlardı 1982. Özal'ınkiler 424 ve 425 sayılı kanun hükmünde kararnameler nedeniyle matbaa bulamadığı için fotokopide çoğaltılan Denk dergisini, üstelik fotokopiyi yapan kırtasiyeci Çetin Taşçı'yı gözaltına alıyorlardı 1990. Ölüm cezaları konusunda söyleyecekleriniz var mı? Sevindirici şeyler söylemek isterdim. İnsanın aklına ip yerine elektrik ya da iğneyle öldüreceğiz diyeceği bile geliyor. Ama bu konuda çalıştığımız söylemekle yetineceğim. Konu anayasada değişiklik gerektirmektedir. 1984 yılından beri sadece iki idam cezası infaz edilmiştir. Buna karşılık mahkemelerce verilen 95 idam cezası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş fakat aradan uzun bir süre geçmesine rağmen onaylanmamıştır. Meclisin onaylamaması nedeniyle infazların durmasına olumlu bir gelişme olarak mı bakıyor, yoksa onaylamadıkları için asamıyoruz mu demek istiyor pek belli değil. Ölüm cezasından yana olduğunu ta Amerikalarda hasta yatağından kalkıp PKK'lıların mecliste bekleyen ölüm cezalarını anımsatarak yürürlüğe koyarız, asarız diyerek göstermişti. Ölüm cezaları evreninkinin de Özal'ınkinin de yüz karasıdır bence. Olabildiğince serbest bir seçimle iktidar olan ANAP, siyasal tarihimizde demokrasiye geçiş adına dar ağacında insan sallandırmayı göze alıyor. İlyas Has 7 Ekim 1984 ile Hıdır Aslan'ın 25 Ekim 1984 asılmalarını Dışişleri Bakanlığı bültenleriyle savunuyor. 29 Ekim 1984 idam cezasına karşı kampanya yürüten İnsan Hakları Derneği yöneticilerini yargılamaktan çekinmiyordu. Ülkeyi yönetenlerin gözlerini demokrasi bürümüştü. Bir yanda uluslararası insan hakları belgelerine imza atılıyor, öte yanda askeri mahkemelerde 8 yıldır yargılamaları süren sanıklardan büyük kısmının dava dosyalarında savcıların idam istemleri ile doktorların işkence raporları bir arada duruyordu. İşkenceye karşı Avrupa ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerine imza atmaktan kasım kasım kasılanlar, sorgulamada işkence altında alınan ifade, işkenceye uğrayan sanık aleyhinde kanıt olarak kullanılamaz temel hükmünü görmezlikten geliyorlardı. 1988 ve 1989 ve sonraki yıllar. 6 Kasım 1983'e dek askeri savcıların 3.633 idam cezası istedikleri, bu sayının 1985 sonunda 7.000'e ulaştığı belirtiliyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın bir açıklamasına göre 1 Mart 1986 tarihinde kesinleşen ölüm cezası 480'di. Disk davalarında 68, devrimci yol davalarında 2458, PKK davalarında 957, devrimci sol davasında 529, TKP-ML davasında 254, TDKP davasında 177, KAVA davasında 154, THKPC davalarında 571, Kurtuluş davasında 110 sanık idam istemiyle yargılanmıştı. 4 Nisan 1989. Fatsa D.Y. davasının 854 sanığından 341'i hakkında idam isteniyordu. 1981 yılında başlayan dava 24 Ağustos 1988'de karara bağlandığında 8 sanık için idam hükmü verildi. Disk davasından idamı istenen 68 sanıktan 46'sı beraat etti. 723 sanıklı da D.Y. davası sanıklarının 241'i hakkında istenen ölüm cezası 1988'de 74'e, 1989'da ise 7'ye düşüyordu. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasının 770 sanığından 220'si idam cezası istemiyle yargılanmaya başladılar. Askeri mahkemenin 1988'de verdiği kararda 19 sanık için bu ceza öngörüldü. Son hükümde ise bu sayı 7'ye düştü. Askeri yönetimin ölüm cezası ile terbiye yöntemi Özal'ın sivil yönetiminde de sürdü. Ne başbakan ne adalet bakanları ne yapıyorsunuz demediler. 1990 yılında ölüm cezalarını yine tartışmalı bir biçimde kaldırmayı öngören bir tasarı hazırlandı. Tasarıya göre Türk Ceza Kanunu'nun 132, 138, 141, 152, 217, 403, 406, 407, 418, 439 ve 499. maddelerindeki suçlara ölüm cezası yerine ömür boyu hapis cezası öngörülüyordu. Öteki maddelerdeki ölüm cezaları özenle korunuyordu. ANAP Avrupa'yı kandırıyordu. 16 Ocak 1990. Şimdi izninizle insan haklarına aykırılıklar konusunda resmi ağızlardan çıkan açıklamaların ortaya çıkardığı çelişkili bir duruma değinmek istiyorum. Sayın Başbakan, örneğin siz 1988 yılında ispata çağırıyorum, gelsinler, görsünler, ispat etsinler derken, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Amerikan Ulusal Basın Kulübü'nde Türkiye'deki işkence iddialarını doğruluyor ve bazı sayıları açıklamakta bir sakınca görmüyordu. Nasıl oluyor bu iş? Sayın Cumhurbaşkanımız söylediğiniz beyanatında münferit bazı olayların varlığına dikkat çekmiş bulunmaktadır. Münferite bakın münferite. Binlerce işkence kurbanının suçlusuna münferit diyor. 5602 davada işkence yaptıkları yargısına varılan 2294 sanığa münferit diyor, ne denir? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızla düşüncelerimiz arasında çelişki bulunduğu kanaatinde değilim. Ben de değilim. Ve bu kitabı Özal'ınki ile Evren'inkinin aynı şey olduğunu anlatmak, bunu kanıtlamak için yazıyorum. Hükümet olarak insan haklarına aykırılıklar konusunda fevkalade hassasız ve bu davranışları takip etmekteyiz. Evren'de hep aynı şeyleri söylemedi mi yıllarca? Bu konuda Sayın Evren ile aramızda çelişki bulunduğu kanaatinde değilim. Doğru söze ne denir? Bence benzerlik var. Bu benzerliği baba mesleklerine de indirgemek olası. Evren'in babası Hayrullah Bey, İnhisarlar İdaresi'ndeki memuriyetinden önce Alaşehir ve Havalisi'nde din adamıydı. Evren, anayasasını tanıtma gezilerinde babasının imam olduğunu bile söylemişti. Özal babasının hoca olduğunu Kürt sorununu çözmek uğruna açıklıyordu. Babam icazetli hocaydı. Padişah'tan icazetli. Cumhuriyet döneminde öğretmen olmuş, daha sonra da banka müdürlüğü yapmış. Babamın annesi Pötürgeledir. Hatta o yüzden derim ki Pötürge tarafı Kürttür. Benim babaannemin Kürt olması çok kuvvetli muhtemeldir dedim. 31 Ocak 1992 diyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 146.